Ayrım 38. Kadın Sesi Kimsecik 3. Yaşar Kemal. Sayfa 426. Uzun bir çabadan sonra Mustafa onları araladı, Nuri gitti bir taşın üstüne oturdu, sümükleri akıyor yukarıdan aşağı yağmur gibi inen gözyaşlarına karışıyor, kanamış dudağından akan kanlar da çenesine aşağı süzülüyordu. Mehmet içine kapanmış, sırtını onlara dönmüş, onun da öfkeden sırtı inip inip kalkıyordu. Mustafa gitti, kaya aralarından topladığı yapraklarla önce Nuri'nin dudağından sızan kanını sildi, sonra burnunu. Kulağına da eğilip, ''Bu adam var ya, Salman'ı öldürecek.'' dedi. Mehmet öfkeyle ayağa fırladı, geldi onların önüne dikildi. ''Bu adam değil, Salman'ı sineği bile öldüremez.'' ''Öldürür.'' dedi Nuri. ''Öldürür.'' dedi Mustafa. Mehmet çok kızmış, yumruğunu sıkmış, karşılarına dikilmiş, bir hışım gibi duruyordu. Tane tane kendine güvenmiş konuştu. ''Bu adam bir karıncayı bile, bir sümüklü böceği bile öldüremez.'' ''Öldürür.'' ''Öldüremez.'' Bu öldürür öldüremez sözleri uzun bir süre dillerinden düşmedi. Sonunda Mehmet gene yumruklarına başvurdu. Önce Mustafa'ya saldırdı. Nuri de Mustafa'dan yana çıktı. Mehmet'e çullandı. O gün akşama kadar bu üç kişi arasında mübalağa cenk olundu. Önce Mehmet Mustafa'nın elinden yakasını kurtarıp biraz öteye çekildi. Ötekiler ona saldırmaya hazırlanırken ''Durun çocuklar'' dedi. ''Yeter, üstümüz başımız kan içinde. Bu halde eve nasıl gideriz?'' Nuri şımarmıştı. Mehmet'in yanına koşup ona bir tekme savurdu. ''Öldürecek'' dedi Mehmet. ''Öldüremez ya, öyle olsun. Şimdi ne yapalım bu kanları?'' ''Mustafa, öldürecek Mehmet. Her adam Salman'ı öldürür. Yeter ki istesinler.'' ''Herkes onu öldürmek istedi, öldüremedi.'' ''Yalancıktan'' dedi Nuri. ''Bizim hazinemizi bitirmek için öldürmediler.'' ''Korktular, öldüremediler.'' diye her şeyi göze alarak dikeldi Mehmet. Mustafa, ''Sus Mehmet'' diye gözlerini belertti. Sesi kesin bir buyruktu. Nuri birdenbire kahkahayla kasıklarını tuta tuta gülmeye başladı. Arkasından Mehmet ona katıldı, arkasından da Mustafa. Orada içinden ışık akan mavi bir bulut gibi kayalığın üstüne çökmüş sütleğinin yanında üç çocuk ne kadar çok böyle kendilerine güldüler, durdular, farkında olmadılar. Bir de baktılar ki çakılların üstünde suyun kıyısındalar. Yüzlerini kan bulaşmış giyitlerini yıkadılar. Mustafa, bize gidelim dedi. Kim bilir anam o adama ne güzel yemekler yapmıştır, biz de yeriz. Nuri yumuşamış ipek gibi olmuştu. Adama bir daha bakarız, öğreniriz. Salman'ı bu adam öldürür mü, öldüremez mi? Öğreniriz dedi Mehmet, o da yumuşamıştı. Öğreniriz dedi Mustafa. Ama ben bizim eve gidersem ana benim bırakmaz ki. Ben de sizin eve gelmeyince Zero Hatun'un içli köftesini yiyemem ki. Mehmet gitmesin, anam onu hiç sevmiyor. Onun için domuz diyor. Mustafa gitsin. Onu ner dediğini yapar. Adam var ya, Mustafa'ya ağlıyor. Onun için gözyaşı döküyor. Adam diyor ki o Mustafa nasıl olsa yakında öldürülecek. Kim bilir, belki de öldürülecek. Mustafa'nın kolundan tuttu. Gider misin anama? Giderim dedi Mustafa kırgın bir sesle. Üçü birden Nuri'lerin avlu kapısına vardılar. Mustafa içeriye girdi. Nuri'nin anası Mustafa'yı sevgiyle karşıladı. ''Mustafa'm, aslanım, hoş geldin, safalar getirdin yavrum. Anan nasıl? Hasan ağa nasıl? Ben de gözüm çıksın, Zero Hatun bacıma ne kadar zamandır uğrayamadım. Bir isteğin mi var? Gel otur da bir kahvemizi iç. Senin baban gibisi var mıydı? İşte öylesine kötüler kıyar. Öyle piç bir dünya ki bu dünya, Allah'ın evinde çakallar aslana kıyar. O kafir de daha öldürülemedi gitti.'' O kafiri öldürmeye Hazreti Ali, Zaloğlu Rüstem, Köroğlu gibi adamlar gittiler de gene öldüremediler.
Mustafa'nın üstüne eğildi, usulca sesini kısarak, yavru dedi, ne yazık ona kurşun geçmiyormuş, ne yazık. Bana yedi kanatlı Yeşil Hoca'nın oğlu dedi ki, geçenlerde kasaba pazarında ona bir tek kişinin kurşunu geçer, o da Mustafa'nın kurşunu. Yoksa onun canını Azrail bile alamaz. O afsunlu yavru, o afsunlu. Onun anası çöl Arabistan'da doğururken afsunlatmış. Afsunlatır afsunlatmaz da senin baban İsmail ağa bunun anasını öldürüvermiş de oralarda Fırat'a atmış. Balıklar da kadının gözlerini oymuşlar. Salman da bunu öğrenince İsmail ağanın yüreğinin üstüne gel ha eylemiş hançeri. Hış hışı hançer. Mustafa yüzünü buruşturdu. Teyze dedi.
Teyzen sana kurban olsun Mustafa. Yalnız iş senin bildiğin gibi değil. Sen elini çabuk tutup da Salman'ı şu belindeki hançerle öldüremezsen, dağlardan gelen adam söyledi. Onunla konuşmuş, ateş saçıyor. İlla da tez günde Mustafa'yı öldüreceğim diyormuş. O afsunlu yavrum, jandarma eşkıya kurşunu para etmiyor ona. İlla da senin kurşunun ona geçermiş.
Ya onun canını alacak tez günde ya da ona şu çocucak yakışıklı dünya iyisi canını vereceksin.
Teyze.
Nuri oğlum da seni o kadar seviyor ki istesen canını senin uğruna seve seve verir. Senin onun öyle ufarak tefelek olduğuna bakma. Benim Nuri'm tepeden tırnağa yürektir.
Teyze.
Teyzen sana kurban olsun. Dağlardan gelen adam dedi ki ben gözlerimle gördüm dedi. Salman'ı bir tabur jandarma çevirmişti. Bir gün bir gece tek başına bir tabur jandarmayla dövüşerek, jandarmanın yarısını da yaralayarak çemberi yardı da çıktı dedi.
Teyze.
Bak Mustafa, o tırtıl araba ustası, onun araba ustalığı da bir işime yaramaz ya. Hüseyin'in oğlu tırtıl Yusuf da afsunlanmış. O da her gün düz kayaya tırmanıyormuş. Ona o tılsımı babası öğretmiş. Kartallardan bir kartal varmış. O kartalın kanatları, tüyleri, gagası, ayakları altındanmış. Her günde üçer tane kış yaz altın yumurtlarmış. Her yılda da bu yumurtalardan bir tek civciv çıkarmış. O civciv de som altındanmış. İşte bu afsunlu tırtıl Yusuf kartalın yuvasına çıkabilirse o altın yumurtaları alacakmış. Neden ki dersen yumurtaların tılsımını, yumurtaları görebilmeyi Allah yalnız afsunlu, sümüklü, kel tırtıl Yusuf'a nasip etmiş. Yusuf da her gün tırmanıyormuş düz kayaya. Düşmez. Dağlardan gelen adam dedi ki o yedi kanatlı hocanın yanından geliyormuş. O altın yumurtaların orada olduğunu dünya kurulduğundan bu yana herkes biliyor dedi. O yumurtaları çok kişi almak için uğraşmış. Bu yolda da güzelce canlarını vermişler. Oralara, yuvalara kadar çok kişi çıkmış. Uzanıp yumurtaları alacaklarken benli boz ata da binili Hızır uçarak gelmiş. At yumurtalara uzanmış, kişiyi ensesinden dişleriyle tutmuş, yukarıdan aşağıya bırakıvermiş. O kişiler de her zaman yere düşünce paramparça olmuşlar. O altın yumurtaların bekçisi Hızır Aleyhisselam'dır. Ahmak arabacı da oğlunu fıkara Yusufçu kandırmış da altın yumurta arkasına düşürmüş. İnsan hiçbir altına yumurtaya oğlunun canını değişir mi? Değişirler bunlar. Bunlar göçmen. Bunlar da kırmızı kuşak bağlarlar da, kırmızı seccade üstünde namaz kılarlar da, kırmızı aba giyerler de, kırmızı altın toplarlar da, oğullarını da kendi elleriyle kırmızı kana bularlar da.
Kadın sözlerini bir türlü bitirmiyor, konudan konuya atlıyor. Her konuyu da aynı coşkuyla, canı yürekten, kendisini iliklerine kadar kapıp koyvererek anlatıyordu. Mustafa da arada bir teyze diyor, sonra susuyor. O da kendisini kadının coşkun bir sel gibi akan anlatısına kaptırmış, onu dinliyordu. Kadın sonunda Zero Hatun'a onunla evlenmek için gelenlere getirdi sözü.
Herkes onunla evlenmek ister. İstanbul'daki padişah, Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa, Urum'daki Köroğlu bile. Onda o hazine, onda 1000 tane altın yumurta, onda bu güzellik varken.
Nuri çocuk bunları, buna benzer hikayeleri çok duymuştu. Mustafa'nın önüne geçti.
Ana ana ana diye bak, ben Mustafa'lara gidiyorum. Zero Hatun bize içli köfte yapmış, onu yiyeceğiz. İçli köfte mi diye kadının gözleri büyüdü. Bir kere yemiştim bu içli köfteyi. Ömrümde böyle lezzetli yemek yemedim. Hadi git yavrum da karnını bir güzelce doyur.
Çocuklar sevinçle oradan uzaklaştılar. Avluya girdiler ki adamın atı yok. Bozuldular. Eşikte Zero Hatun onları karşıladı. Gelin dedi gülerek. Hepinizi de kaynanız seviyormuş. Size yiyecek ne yaptım biliyor musunuz?
İçli köfte diye atıldı Nuri.
Yok dedi Zero Hatun. Size kabak çiçeği dolması yaptım. Hem de yağlı bir de tarhana çorbası. Nuri bozuldu ya, kabak çiçeği dolmasını hiç yememişti. Bir alloş çekti. Hemen üst üste binerek içeriye koştular, sofranın başına üşüştüler. Taslardaki sıcak tarhana çorbasını o kadar çabuk içtiler ki ağızlarının yandığını bile fark etmediler. Çorbadan sonra sofraya sapsarı kabak çiçeği dolması tüterek geldi. Yemek boyunca da yemekten sonra da Mustafa gözlerini anasının gözlerinden ayıramıyor, anası nereye giderse onu izliyordu. Sonunda Zero Hatun dayanamadı.
O adamı mı soruyorsun? O hiçbir şey istemedi. O kafiri de öldürmeye gitmeyecek.
Niye gelmiş öyleyse?
Bilemem. Atına bindi de gitti. Yemek de yedim. Bizim evden yemek yemeden kalkılmaz dedim. Atına bindi de gitti.
Mustafa yalvarırcasına anasının yüzüne baktı. Ondan başka bir şey bekliyordu. Zero da onun ne beklediğini anlıyordu ya, Mustafa'ya ne söyleyebilirdi? Hiçbir şey söylememiş, onunla evlenme düşüncesini bile açmamıştı.
Mustafa, onun niçin geldiğini ben biliyorum dedi güldü. O tüfeğini yere koymuştu.
Şimdiye kadar böyle bir adamın tüfeğini yere ölü gibi uzattığını gördünüz mü?
Görmedik dedi Mehmet sevinerek. Görmedik dedi Nuri. İşte bunda bir iş var dedi Mustafa. Bu adam çok yakında buraya geri dönecek. Sonra da?
Sonra da dedi Mehmet. Sonra da diye övündü Nuri.
İnşallah diye ellerini havaya açtı Zero Hatun. Çocuklar evden çıkmış, nar ağacının altına gelmişlerdi ki avlu kapısından bir kişinin içeriye girdiğini gördüler. Adamın sırtında her iki göğsüne de turuncu güneş damgası vurulmuş bir çoban kepeneği, elinde ucu eğri bir uzun değnek vardı. Çoban karga burunlu, üç köşe gözlü, gırtlak kemiği çok fırlak, başında bir keçe külahı olan kamburumsu, uzun boylu birisiydi. Gözleri yuvalarında fıldır fıldır dönüyor, yanına yönüne kuşkuyla bakıyordu. Narın yanına geldi durdu, kendisine bakan çocukları görünce gene gözleri korkmuş kuşun gözleri gibi fıldır fıldır dönerek onlara doğru yürüdü.
''Burası İsmail Ağa'nın eve mi?'' diye utangaç bir sesle sordu.
''Burası?'' dedi Mustafa. Sevinci sesinden belliydi, hemen çobanın önüne düştü, kapıya götürdü.
''Ana, ana, ana, bir konuk geldi, bir çoban!''
Çoban evin eşikliğinde yarım dönerek durdu. Zero elinde kirmeni yün eğirerek kapıya geldi.
''Buyur kardeşim'' diye gülümsedi. ''Hoş gelmişsin.''
Ağırbaşlı saygılıydı. Çoban orada eşikte eğildi, çarıklarını çözdü, usulca kapının yanına koydu, içeriye iki üç adım atıp durdu. Karanlıktan güneşe çıkmışçasına gözlerini kirpiştirdi. Zero Hatun ocağın sağ yanına bir döşek serdi, döşeğin üstüne çitin dibine iki de uzun yastık attı.
''Buyur kardeşim, hoş geldin, safalar getirdin evimize.''
Çoban gene kuşkuyla yöresine bakarak, ''Hoş bulduk'' dedi. Sesi üzgündü. Çocuklar da gelmişler, karşıdaki çulun üstüne sıralanmış, bağdaş kurmuşlardı. Onlar da çobana hoş geldin dediler. Çoban da kıvançla karşılık verdi. Zero Hatun çobana sordu. ''Açsın herhalde. Uzak yollardan gelmişe benziyorsun.'' Çoban yanındaki kepeneğinin üstüne elini koyarak, ''Dağlardan geliyorum'' diye ona karşılık verdi. Zero Hatun mutfağa gitti, hemen sofrayı getirdi, çobanın önüne koydu. Tarhana çorbasını, kabak çiçeği sarmasını ısıttı, önce çorba tasını getirdi, çoban tahta kaşıkla çorbaya saldırdı. Zero Hatun baktı ki bu çoban acından ölmüş, bir tas çorba daha getirdi. Çoban onu da bir anda sümürdü. ''Bir daha'' dedi Zero Hatun, ''bir daha'' dedi çoban rengi yerine gelerek. Çorbaların arkasından da yağdan ışıl ışıl sapsarı kabak çiçeği dolması geldi. Açlığını çorbayla gideren çoban kabak çiçeği dolmasını ağır ağır her lokmanın tadına vararak gözlerini de arada bir kapatarak yedi. Karnı doyunca çobanın artık gözleri fıldır fıldır dönmedi. Yüzü açıldı, çocuksu bir hal aldı. Çocuklarla göz göze gelince gülüşüyorlardı. Çocuklar da sabırsızlıktan ölüyorlardı. Kim bilir bu çoban neler anlatacak, Salman'ı ne biçim öldürecekti. Mustafa'nın içine gene bir umut ışığı, sevinç, kıvanç olarak geldi oturdu. Çoban yemeğini bitirince Mehmet ibriği, leğeni kaptığı gibi dışarıya çıktı. Çoban da arkasından. Mehmet havluyu unutmuştu. Zero Hatun getirdi, havluyu çocuğun omuzuna attı. Çoban elini yıkarken Hasan Ağa da gelmişti. Çobanı elini yıkar görünce gene mi dercesine yüzü asıldı, öfkeyle içeriye girdi.
''Bu da ne? Bu da kimmiş Zero?'' diye sert sordu.
''Bir çoban'' dedi Zero Hatun gülerek. ''Şimdilik bu kadarını biliyorum. Daha adını bile söylemedi. Yemeğini bitirdi, elini yıkamaya dışarıya çıktı. Şimdi onun da ne istediğini anlayacağız.''
Ne güzel ayakları kesilmişti. Şimdi birdenbire gene eve doluşmaya başladılar.
''Yeşil araba, bir de altın kartalların altın yumurtaları.''
''Altın yumurtaları ben de duydum'' dedi Hasan Ağa gülerek.
''Mustafa, ben biliyorum'' diye söze karıştı. ''Hem de çok iyi biliyorum. Tırtıl Yusuf altın yumurta değil, kartal yavrusu arıyor.''
Kahkahayla dizlerine vura vura güldü.
''Herkesler de altın kartalın altın yumurtasını alacak Yusuf diyorlar.''
Tam bu sırada çoban havluyla elini yüzünü kurulayarak içeriye girdi. Mustafa ayağa kalktı, havluyu onun elinden alıp öteki odaya götürdü.
''Hasan'a hoş geldin'' dedi. ''Adını bağışla.'' ''Eyüp'' dedi çoban. ''Bana çoban başı Eyüp derler.'' ''Hele buyur otur.''
Mustafa uzun boylu, ayağa kalkınca öne eğilen, bu çocuk yüzlü çobana iyi çi kaynamış, ona çok umut bağlamıştı. Amcasının bu adama iyi davranması onu mutlu etti. Çoban otururken, ''Sürümü elimden aldı'' dedi. ''Ben bundan sonra nasıl insan içine çıkar da insanların yüzüne nasıl bakarım? Şimdiye kadar benim kendimi öldürmem iktiza ederdi ya, bir umudum var içimde. Belki insanlığımı, çoban başılığımı kurtarır da canıma kıymaktan vazgeçerim.''
''Benim adım Eyüp, şu Toros dağlarının, şu Çukurova'nın birinci çobanı,
övünmek gibi olmasın benim.
Adını çok duydum dedi Hasan Ağa. Ne kadar da gençmişsin.
Ben bu çobanbaşı Eyüplüğü boşuna kazanmadım. Ben 7 yaşımda işe başladım. 11 yaşımda 6 sürü vardı güttüğüm. Yanımda da 9 çoban. Şu Toros dağlarında benim üstüme de kaval çalan kimse yok.
Onu da duydum dedi Hasan Ağa. Ben de çobandım eskiden.
Ben de onu biliyorum dedi çoban Eyüp. Senin de namın yürümüştü Toroslarda. Sen güttüğün bir koyunu, koçu, keçiyi, boğayı 10 yıl sonra 1000 hayvanlık bir sürü içinde de görsen hemen tanır seçer çıkarırmışsın.
Öyledir diye alçak gönüllü gülümsedi Hasan Ağa.
Çoban Eyüp belindeki uzun kavalı çıkardı, önüne uzattı. Kaval oyularak işlenmiş, parlatılmış bir ağaç kılıf içindeydi. Kılıfın üstünde kuşlar, cerenler, çangal boynuzlarını sırtlarına yatırmış geyikler, sünmüş karınları yere değen atlar, keloğlanlar, deniz kızları, peygamberin kız başlı Burak atı, boynuzlu yılanlar, daha da bu dünyada hiç görülmemiş çiçekler, görülmemiş bir cümbüşte kendilerine bir dünya kurmuşlar, dolaşıp duruyorlardı. Mustafa bu dünyaya dalmış hayran, kendinden geçip gitmişti. Bu kadar güzel bir şeyi hiç kimse, Abbas Usta bile yapamaz diye düşünüyor, o ustanın güzel ellerinin düşünü kuruyordu. Çoban Eyüp kavalı koyduğu yerden aldı, kılıfından çıkardı. Kavalın tahtası kırmızı, mor ışıltı içinde yanıyordu. Çoban baştan sona kavalı, mutluluktan eriyerek, parmakları yanarak, sevgiden titreyerek birkaç kere okşadı.
Bu kavalın da ününü duydum dedi Hasan Ağa. Ben de biraz kaval çalarım da ama benim böyle bir kavalım olmadı hiçbir zaman. Ben belki 100 kaval denedim. Hiçbirisi istediğim sesi vermedi.
Biliyorum, biliyorum. Hepsini duydum diye heyecanlandı çoban Eyüp. Benim kavalımı Maraşlı Hafız Usta yaptı. O her kavalcıya, her çobana dünyayı da verseler kaval yapmaz. Ondan kaval isteyenin önce eline bir kaval verir, çal bakalım der. Eğer adamın çaldığı kavalı beğenirse ona kaval yapar. Beğenmezse... Hafız Usta böylelikle yılda 3-5, yılda ancak bir tek kaval yapar satar. Onun her kavalı su için her zaman 15 altın eder. Bu kaval benim 3 yıllık emeğimdir.
Kavalı kutsal bir emanetmişçesine gene okşayarak kılıfına koydu. Birkaç kere iç geçirdi, başını önüne eğmiş, yüzü kararmış, kaşları çatılmış, öyle bir süre aldı. Başını kaldırdığında gözleri dolmuştu. Önce Hasan Ağa'ya, sonra Zero'ya, Pero'ya, sonra da çocuklara gözlerini dikti baktı.
İşte felek bizi bu hale de düşürdü Hasan Ağa. Sürümüzü, kanı ciğeri 5 para etmez birisi elimizden aldı diye inledi.
Çobanbaşı Eyüp'ün sürüsünde 966 koyun, 9 da çoban vardı. Sürünün sahibi soylu beylerden kulaksız oğlu Hamza Bey'di. Daha Toroslar'da böyle tam 16 sürüsü yayılıyordu. Bu 17 sürüsünün de en değerli çobanı Hamza Bey'in gözünden esirgediği adamı çobanbaşı Eyüp'tü. Eyüp şimdiye kadar Halep'e, İstanbul'a binlerce sürülük koyun çekmiş, şeytan kulağına kurşun, 6-7 ay yollarda bellerde, eşkıyaların, kurtların, hırsızların arasında kalmış, bir tek koyununa bile kimseyi dokundurtmamış, bütün sürüyü bil tekmiş sağ salim yerine götürmüştü. Bu yıl gene sürüsünü İstanbul'a götürecekti. Hamza Bey ona o kadar güveniyordu ki yanına silahlı korumalar vermemişti. Çobanbaşı Eyüp 3 günlük yoldan sürüsünü buraya kadar getirmiş, yorgunluktan bitmişti. Kayranlı Dağı'nın eteklerindeki bu ova otlu, yayımlık bir ovaydı. Eyüp'ün İstanbul yolculuğu her zaman buradan başlardı. Çobanbaşı Eyüp Toroslar'da, İstanbul'a kadar geçtiği yollarda o kadar ünlüydü ki, değil eşkıyalar, hırsızlar, kurtlar, 7 boynuzlu yılanlar bile ona dokunamazlardı. Akşamüstüydü. Eyüp kepeneğinin altında uyuyordu. Bir gürültüyle ayağa fırladı. İleride silahlı 4 adam duruyor, kısa boylu, geniş omuzlu bir adam da bir koçu boynuzundan tutmuş çekip götürüyordu. Beyninden vurulmuşa dönen Eyüp hemen koştu, kısacık adamın üstüne atıldı, koçu onun elinden çekti aldı. Dağa doğru yürüyen eşkıyalar döndüler. Eşkıyaların önündeki adam sert, buyurucu bir sesle, ''Alın buraya getirin, şu koçla şu adamı'' dedi. Filin tasının şakırtısı geldi, silahının ağzına kurşun verdi. Çobanbaşı Eyüp koştu, öndeki eşkıyanın ellerine sarıldı. ''Bütün sürüyü al da bu koçu alma, bu koç sürünün kılavuzudur.'' Bu koç olmadan ben bu koskocaman sürüyü İstanbul'a kadar götüremem. Bütün sürüyü al, bu koçu alma. O benim elim ayağım dedi. Salman Sarıoğlan'a bağırdı. Yatır şu koçu da kes.
Eyüp koça doğru giderken kör Cemil tüfeğinin dipçiğini çobanın sırtına indirdi. Eyüp soluk alamayıp boylu boyunca yere serildi. Tam o sırada da o koçu yere yatıran sarı oğlan ötekilerin de yardımıyla kesti. Koçun boğazından ta uzaklara kadar kan fışkırdı. Yeşil çimenler kana bulandı.
Kör Cemil, buyur Salman Ağa.
Bu çoban sana teslim. Kollarını gözlerine bağla, onu kaçırayım deme, yoksa seni vururum.
Baş üstüne.
Veli, sen de sürüyü al, çobanlarla birlikte onu götür. Bildiğin yere sat.
Eyüp Salman'a beni öldür diye bağırdı. Bundan sonra beni öldürmezsen olmaz. Ben zaten yaşayamam bundan sonra. Sürüsü elinden alınmış baş çoban neye yarar ki? Beni öldür.
Eşkıyalar da koçu da almışlar. Karşı çamlık yamaca doğru çekiliyorlar. Çoban başı Eyüp de ölüler gibi beni öldür diye yalvarıyor Salman'a. Cemil onun gözlerini kara bir mendille bağlamış, çoban da iki kollarını kartal kanatları gibi açmış, Cemil'in de yardımıyla ancak yürüyebiliyordu.
Ormana geldiler. Sarı oğlan ormandan kuru odun toplayarak büyük bir ateş yaktı. Közler çeç gibi yığıldı, koçu parçalayıp közlerin üstüne attılar. Közde pişmiş et, yanmış yağ kokusu ormanı aldı. Eyüp'ün koçunu ağızlarının kıyılarından yağları akıtarak, tattan gözlerini yumarak yemeye başladılar. Bir parça da Eyüp'e verdiler. Eyüp koçunu yemedi. Salman onu yemesi için buyurdu. Eyüp inatlaştı.
''Şuna şu eti yedirin.'' diye buyurdu Salman.
Eşkıyalar Eyüp'ün üstüne çullandılar. Ağzını zorla açıp etini içine soktular. Ne yaptılar ne ettilerse koçunun etinden çobana bir parça yediremediler. Boğazına kadar soktukları et az daha çobanı boğuyordu.
Salman hançerini çekti. ''Ya ulan koçunu!'' diye onun gırtlağına dayadı.
''Eyüp beni öldür, beni öldür!'' diye inledi.
Salman ''Seni öldürmeyeceğim!'' diye güldü. ''Seni öldürmeyeceğim ya!''
Hançerinin ucunu bir santim kadar çobanın baldırına soktu. Çoban acıdan hopladı. Öteki eşkıyalar da sümbül eşkıyanın dışında Eyüp'ün neresi rast gelirse hançerlerinin ucunu çobanın orasına burasına sokmaya başladılar. Halka olup çobanın yöresini çevirmişler, gözleri kapalı, kolları arkasından bağlı çoban kimin üstüne gelirse o hançerinin ucunu çobana sokuyor, başka yöne dönen çoban döner dönmez de oradan bir hançer ucu yiyordu.
Eşkıyalar dağda kendilerine bir eğlence bulmuşlardı.
''Beni öldürün!''
Çobanbaşı tepeden tırnağa kana batmıştı. ''Ben ölüyorum zaten, ne olursunuz çabuk öldürün de bana bu iyiliği yap Salman!'' ''Sen babanı öldürmüş alçak bir kişisin ama gene de bana bir iyilik yap. Senin baban seni yaratmıştı, Zerahatun senin kurtlarını ayıklamıştı. Sen ne yaptın Salman? Sen İsmail Ağa'yı öldürdün. Senin bu dünyanda öteki dünyanda cehennem. Senden kimseye iyilik gelmez ama ömründe bir tek insana iyilik et, beni öldür.'' 38. Ayrımın sonu. Sayfa 436.